أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقبة بن عامر'den: يا رسول الله، من نجا؟ عليه الصلاة والسلام جوابا: أمسك عليك لسانك ولسعك بيتك وابكي على خطيئتك buyuruyor. Bu sözleri bana İmam Tirmizi öğretti, anlattı, nakletti. Tirmizi'nin hadis kitabında Kitab-ı Züht 47'de Ukbe bin Amir'den rivayet ediliyor. Ya Resulallah, men neca? Necat nedir? Kurtuluş nedir? Neden? Kimden kurtuluş? Nerede? Ne zaman? Nasıl kurtuluş? Böyle bir soru geliyor peygamberimize. Elbette soruyu soranlar dünya ve dünyalıklar adına sormuyorlar. Cenneti kaybetmekten, cehenneme düşmekten kurtuluş. Allah'ın azabına, Allah'ın gazabına düşmekten kurtuluş. Allah'ın rahmet ve merhametini, lütfunu, inayetini, yardımını kaybetmekten kurtuluş anlamına kurtuluş nedir ya Resulallah diye soruyorlar. Bu soru, söyleyin, insanlar içinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den başka kime sorulur? Ondan başka yetkili var mı? İşte sahabe ona soruyor ve diyor ki ya Resulallah, ne kadar özel bir soru, ne kadar farklı bir soru. Allah'ın elçisine soruluyor. Allah'ın elçisi durumunda, ondan haberci durumunda olan, bu konuda tek yetkili insanın huzurunda ona soruluyor ve cevap doğrudan ondan dinleniyor.
Gerçekten bir başka ayrıcalık. Zaman zaman duyarsınız bu kelimeyi. Ayrıcalığınız şu eşyayı kullanmanızdır. Ya ne kadar büyük ayrıcalık değil mi? Çünkü sizin o eşyada markanız şuymuş. Ya da ayrıcalığınız falan yerden alışveriş yapmanız. Ayrıcalığınız cebinizde taşıdığınız ya da elinize aldığınız ya da ayağınızı bastığınız diğer insanlardan bir ayrıcalık kazandıran kimi dünyalıklar öyle mi? Ben onların ayrıcalık olduğunu ya da ayrıcalık olmadığını tartışmaya karşınızda değilim ama ben bu soruyu soranların yeryüzü insanlığının ayrıcalıklı insanlar olduğuna inanıyorum. İyi ama peki yani neden Allah onları böyle ayrıcalıklı sınıyor da bana neden öyle imkanlar vermiyor diyebilirsiniz. Peki yani peygamber o gün doğup yaşamaya başlayınca kıyamete kadar hep yaşamalıydı mı diyorsunuz? Ya da neden Kureyş'ten çıktı, neden Mekke'de yaşadı, neden Medine'ye gitti, neden benim memleketimde değildi, neden ben onun zamanında yaşamadım mı? Bunu kim demez de o zaman? Nasıl olsa tarihin bir diliminde, mekanın bir bölümünde yaşayacaktı. Ama o insanlar, İslam dininin tümünü yaşamalarına rağmen, eğer onda birini yaşamazlarsa helaki hak edeceklerdi de, peygamber dönemine yaşamadığı halde, gözüyle görmediği halde sonradan Müslüman olanlara bir başka ayrıcalık vardı. Onda birini yaşayanlar, onlar da cennete gidecekti. Bu da bir başka ayrıcalık. Evet, peygamberin yanı başında olmak ve ona soru vermek, ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, bunu bilerek söylediklerini düşünün. Dil alışkanlığı değil, önceden o emindir Muhammed'di sadece. Abdullah'ın oğluydu, Abdülmuttalib'in yetimiydi, bilirdi insanlar onu. Daha sonraları Hatice diye birinin kocası olmuş, biraz da ticaretle uğraşmıştı ama güvenli bir insandı. Herkes onu bu anlamda sevip sayıyordu, bu yönüyle tanınıyordu ama o Resulullah olmuştu. Ey Allah'ın elçisi! Elçi göndereni iyi tanıyorlardı demek. Çünkü elçi gönderen elçisine gönderdiği sözlerle kendisini tanıtıyordu. Bir vahiy dünyasının insanıydı ki o vahiyle tanışmak isteyenler ancak peygamberle diyalog kurmak zorundalardı. İşte Allah'ın Resulü ile baş başa olmak. Bu bir ayrıcalık. Bu bir şereftir insanlar için. Peki ya ben şimdi? Ben de hadis kitaplarıyla baş başa kalarak Peygamberimin huzurunda olma bilincine ererim. Nasıl Allah'ın huzurundayım hep. Onun dediğini yaşamak, onun dediğini duymak, onun dediğini anlamak makamındayım. Allah bana böyle bir imkan vermiş, bunu biliyorum. İşte ben Peygamberimin sözlerini, yapıp ettiklerini, izin verdiklerini, kavil, fiil ve takrirlerini, Peygamberimin hayatını öğrenme niyetiyle hadis kitaplarının başında olursam, ben onunla sanki baş başayım anlamına bir kalp huzuru, bir iç güveni veya bir sükunu sağlamış olurum. Sanki Peygamberimize soruyorlar, ey Allah'ın elçisi, Allah sana bu konuda bir şeyler demiştir. Seni Allah eğitti, seni terbiye eden Allah ne kadar da güzel bir eğitim verdi. Senin ahlakın ne kadar azim bir ahlak, ne kadar hoş ve güzel bir ahlak. Sen bilirsin, senin bilgilenmen ahlak da Allah'tandır. Allah seni bilgilendirdiğine göre senin öğrenmiş olman gerekir. Bize necatı tarif etsene, bize kurtuluştan söz etsene, kurtuluş nedir bize anlatsana diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle bir soru soruyorlar. Pür dikkat, kulak kesiyorlar, kesiliyorlar, sanki göz kesiliyorlar, bütün bir benlikleriyle kendilerini ortaya seriyorlar. Peygamberin ağzından çıkan her bir inci mercan, her bir akıl hayal erdiremeyeceğimiz kadar kıymetli değerde o sözlerin, hiçbirinin boşa gitmemesi, darmadağın olmaması, kaybolmaması için bütün gayretlerini sarf ediyorlar sanki. Kulak kesiliyorlar ve dinliyorlar Peygamberi. Bir reçete istiyorlar, bir proje istiyorlar, bir tarif istiyorlar. Ya Resulallah bize necatı tarif et diyorlar. Dinliyoruz. Üç maddelik bir program, üç maddelik bir reçete, üç maddelik bir proje. Emsik aleyke lisanek. Birincisi bu. İki, velyesa'ke beytük. Ve üç, vebki ala hatiyetik. Yeter mi, kurtulur mu adam? Ben inanıyorum. Peygamberim öyle dediyse, öyledir. Öyle demişse öyledir. Bu peygamber adınadır tabii. Allah dediyse öyle, peygamber dediyse öyledir. Değilse, ben söylüyorsam öyledir demeye Allah ve Resulünden başka kimin hakkı ola ki? Kimin yetkisi var? Yani kimin gücü yeter bunu böyle ifade etmeye? Emsik aleyke lisanek, dilini tut. Ve lesake beytük, evin sana dar gelmesin. Evin sana geniş olsun. Geniş bir evde otur değil. Tercümeye dikkat ediyorsunuz herhalde. Evin sana dar gelmesin. Yani evin sana geniş olsun. Ve üç, hatalarına, yanlışlarını ağla. Hatırlayabildiğim bilgilerle bu hadisi kendi dünyamızda canlı, anlaşılır hale getirmeye çalışalım inşallah. Emsik aleyke lisanek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tavsiye isteyen, nasihat isteyen sahabeden birine dilini işaret ederek diyordu ki bunu tut. Aman ya Resulallah, ne olacak o? Yani o senin dediğin o dil, ben onu tutunca ne kârım olacak? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah hayrını versin, bilmiyor musun? İnsanlar dilleriyle söylediklerinden dolayı cehennemin dibine yuvarlanıp gidiyorlar. Gerçekten dil, imanın ya da küfrün merkezi. İman ve küfür onunla, cennete ve cehenneme onunla. Dil bunun ifadecisi değil mi? Dil bunun sözcüsü değil mi? Sen dilini tutuversen, sen dilini demeyeceğinde tutsan ya da sen konuşmasan değil, diline hakim oluversen, dilin ne yapacak, ne söyleyecekse bunu sen imanınla ortaya koysan, sen kurtuluşun birinci anahtarını kazandın mı? Dilini tutacaksın. Elinle mi? Değil galiba. Kalbinle, yani imanınla mı? Ben öyle anlıyorum. Yani insan dilini nasıl tutar? Ben iki veçesini, ben iki yönünü bildim. Ben öyle söyleyeyim, sen başka veçelerini, başka yönlerini biliyorsan sen de onları hatırlat. Birisi, söylemeyeceğin sözü söylememek şeklinde dil tutmak vardır. Emsik aleyke lisanek. Sana yakışan, sana gereken şu diline sahip olman, imsak etmen, tutuvermendir. Yani yapmayacağın şeyi, demeyeceğin şeyi, eylemeyeceğin şeyi dememen, etmemendir. Diline hakim olmandır ama ikinci veçesiyle de, yani ne diyeceksen onu demen, ne demeyeceksen onu dememendir. İşte insanlar dillerine böyle hakim olsalar ama dillerine hakim olma benliğini imanlarından alsalar, Kur'an ve sünnete hakim bir benlikle, bir kimlikle, bir hüviyetle Allah'ın istediği bir dil hakimiyetini sağlasalar, ortaya koysalar, dilini tut, böylece anlaşılsa. Böylece imana konu olan konuşmaları gündemde tutsa o dilimiz, küfrü gerektiren konuşmalarından uzak tutsak o dilimizi, bizi cennete ulaştıracak sözleri o dilimizle söylemeye çalışsak, cehenneme ulaştıracak olanlardan kaçınmaya çalışsak ya da cehennemden uzaklaştıracak sözler söylesek onunla, yani dilimize hakim olsak. İşte kurtuluş reçetesinin birinci maddesi. 2. Vel yesâke beytük. Evin sana dar gelmesin. Evler. Kur'an'a bakıyoruz. Acaba ev konusunda neler var, karşımıza neler çıkıyor diye. Bir mesken tarifi var evle ilgili. Sanki sükunet mahalli anlamına mı gelir? Ya da nasıl ifade etsek, kişinin sakin olma imkanının işte orada gerçekleştiği anlamına mı gelir? Bir mesken tarifi. İnsanlar evlerini sükunet yeri bilseler, sakin olmayı, sükunete ermeyi evlerinde gerçekleştirseler. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin namazının sükunet sebebi olduğu söylenir. 1. Gece sükunet mahallidir. 2. Eşler birbirinin sakinliği sebebidir, sükunet imkanıdır. 3. Bir de ev meskendir, sükunet imkanıdır. 4. Sanki eviniz böyle olsun der gibi anlıyorum ben. Bu anlamıyla bol dünyayı başınıza dar etmeyin diyor Peygamberimiz. Eviniz bu anlamda sizin sükunet mahalleniz, sakin olma imkanınız olsun. Yani öyle evleriniz olsun ki siz orada rahat edesiniz. Siz orada huzur bulasınız. Siz oraya huzur bulmaya koşasınız. Heyhat! Bakıyoruz insanlara. Gece yarılarına kadar evlerine gidemiyorlar. Sanki daha çok sevilenleri bırakamayanlar, evde sevdikleri de olmayınca, evde sevgileri bulunmayınca evlerine gitmeye meyilleri olmuyor. Ne yapsınlar ki evlerine gidip? Kim var ki evlerinde o paraları, o malları, o işleri, o eşyaları, hani mazeretleri de var. Zaten evdekilerin huzuru için yapıyorlar bunu. Onları bırakıp edip de eve nasıl gitsinler? Evler, evimiz bize dar gelmeyecek. Geçimsiz bir aile düşünün. Evi kaç oda olursa olsun, evdekilerin başına dar gelmez mi orası? 3 oda, 5 oda, 10 oda, ne derseniz deyin ne fark eder? Koskocaman bir bahçenin ortasında bir köşk, bir saray, dubleks ve tripleks daireler bile olsa, yine orası onlara dar gelmez mi? Fırlayıp kaçmaya çalışmak istemezler mi oradakiler? Başka türlü düşünün. İslam'a göre planlanmamış bir ev. Mesela 500 metrekare alanı bir çatı altında toplayın. Yani 4 duvar ve üstü kapalı. Orada soyunacaksınız, orada giyineceksiniz, yemeği o 4 duvar içinde yapacaksınız. Tamam, bir köşesine tuvalet ihtiyacınız için gideceksiniz, bir tarafta banyo yapacaksınız, bir tarafında misafirinizle baş başa, bir tarafına hazinelerinizi koyacaksınız, bir tarafına eşyalarınızı yerleştireceksiniz ama hepsi bir oda. Lakin bu bir oda, 5 daire genişliğinde bir oda, 500 metrekare olsa yine dar değil mi size göre? Olur mu öyle? İnsan rahat edebilir mi? Huzur duyabilir mi? Bu kadar geniş olmasına rağmen dar değil mi o aslında başınıza? Sonra bu sözü söyleyen peygamberimizin evine müracaat etsek istedim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, acaba bu sözü söylerken mekan olarak madde planında evini ne kadar geniş tuttu ki der misiniz? Hazreti Ayşe annemizin evini düşünüyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gece namaza kalktığında Hazreti Ayşe annemizin ayaklarını secdeye gittiğinde kenara çekme ihtiyacı hissedecek kadar dar bir odaydı da ama Peygamberimiz için orası Peygamber'e dar gelmiyordu. Yani oraya giderken kalbi sıkışmıyordu. İçinde bir daralma hissetmiyordu. Orası daptaracık onu sıkmıyor, perişan etmiyordu. Hatta eller tavana değecek kadar basıktı ama dar değildi. Sonunda aleyhissalatü vesselama mezar olmuştu biliyorsunuz. Kabri saadetleri orada. Sonra Ebu Bekir Efendimiz, bir de üçüncü kişiye mezar olacak kadar bir yerdi geriye kalan. Demek ki üç kişinin mezarı olabilecek bir genişlikte, secdeye gidince ayaklarını çekmek zorunda olacağı bir genişlikte, eller tavana değecek kadar basık bir genişlikte bir ev için aleyhissalatü vesselam, orası dar gelmesin diyebiliyorsa, işte darlık veya genişliği böyle anlıyoruz. Son dönemlerde galiba yapayalnız koskocaman bir bahçenin ortasındaki villalardan apartman dairelerine kaçışlar duyuyoruz. Bir karı bir koca, bir ediyle bir di. Ne yapıyorlar akşam? Kendi başlarına. Başlarına bir şey gelecek olsa, yani mesela hırsızlık mı? Yok, o kadar kötü düşünmeyin. Ama bir hastalık ya da bir başka dert, başka sıkıntı, başka felaket, hemen yanı başında bir komşusu yok ki çağırsa ya da seslerini vereceği, hal hatır soracağı, girerken merhabalaşacağı, çıkarken eyvallah edeceği kimse yok ki, o ev ona dar gelmez mi o zaman? Koskocaman bir sarayda, bir villada kendi başına iki kişi, o ona dar geliveriyor işte o zaman. Demek ki materyalist bir mantıkla düşünmüyoruz. Madde planında ölçmüyoruz olayı ama o oraya dar geliyorsa ev, işte öyle olmasın diyor Peygamberimiz. Evimiz bizim için genişletici, ferahlatıcı, rahat ve huzur kaynağı olmalı. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrenelim. Deylemi'nin rivayet ettiği bir hadise göre aleyhissalatü vesselam der ki, adam evine varsa, kapıda hanımı karşılasa, hanımına şefkatle ve sevgiyle baksa, Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar. Anladınız mı? Tekrar ediyorum. Bir adam evine gitti. Karısı onu kapıda karşıladı. O da hanımına şefkat ve sevgiyle baktı. Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar. Ne dersiniz? Allah iki kişiye yani bir evdekilere rahmet ve merhamet nazarıyla bakınca o ev ne hale gelir? O zaman o ev rahmet dolar, merhamet dolar, bereket dolar, huzur dolar, sükun dolar değil mi? Devam ediyor Peygamberimiz, bir de tokalaşırlarsa parmak aralarından günahlar dökülür. İstiyor musunuz? Böyle gideceğiniz bir eviniz yok mu? Ama siz eve kendiniz gidemiyor galiba ise, sırtınızda bir hayatın yüküyle, borçla, dertle, sıkıntıyla, tasayla gidiyorsanız, o sizin sorunuz ama, yani hadiste belirlenen o şefkat ve merhametle, sevgiyle eve dönebilme imkanına sahip değilseniz, onu siz belirliyorsunuz. Ben zannediyorum böyle bir imkan bütün Müslümanlara her zaman sunulur, eğer isterlerse. Bir hadisin kazandırdığına bakabildiniz mi? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve gidiş modelinde bir program, bir proje sunuyor size. Böyle gidin evinize diye. Şimdi Allah'ın rahmet ve merhametine muhtaç olduğunu bilen bir insan sokakta oyalanır mı? Geliyordum, takılıverdim. Bir de bir arkadaşa uğradım. Bir de şöyle kahvede oyalandım. Bir de gazetelere bakıverdim. Bir de birisiyle baş başa kaldım. Bir de ötekiyle iç içe oldum. Yani evine gecikir mi bu insan dersiniz? Heyecanla, sevgiyle, sevgilisine koşarcasına gitmez mi elbette? Çünkü orada rahmet ve merhamete ulaşma imkanı olacak. Çünkü orada Allah'ın affını, mağfiretini bulacaktır. Evet, her bir hadis öyle aslında. Hayata neler kazandırır, bize neler kazandırır ama biz onlardan ayrı yaşamayı galiba prensip edinmişiz. Bir adam anlattılar. Daha sonra tanışmış İslam'la. Namaz bilmeden büyümüş. Abdest tanımadan büyümüş. Kur'an'ı belki hiç görmemiş. Belki hiç hadis duymamış ama İslam bütün heyecanıyla kalbini doldurmuş. İyi bir Müslüman olma gayretiyle gücü yettiğince her gün öğrenmeye, her öğrendiğini yaşamaya, hepsini kendi şahsında uygulamaya, başkaları planında duyurmaya çalışıyormuş. Fakat kendisindeki bu değişiklik hızı hanımında görülmemiş ilk günler. Evet, o da değişiyor, o da namaza başlıyor, o da Allah diyor, o da peygamber diyor ama bir türlü başörtüsü konusunu çözememiş. Adam gücü yettiğince tatlı, becerebildiğince güzel, imkanı dahilinde hanımına bu işi güzel güzel anlatmaya çalışıyormuş ama yine de sonunda hanımı o problemde takılı kalmış. Günlerden bir gün, sofrada hanımının ağzına bir hoş lokma uzatır bu beyefendi. Kadın önce şaşırır. Hayrola der, bu da neyin nesi? Nereden çıktı? Daha önce yoktu böyle bir şey. Adam der ki, evet bugün öğrendim. Peygamberimiz diyormuş ki, Buhari'de, Kitab-ül Cenaiz'de 37'de olan bir hadis, kişi hanımının ağzına verdiği lokmayla da sevap kazanır. Ben de onu uygulamak için bu özel lokmayı senin için hazırladım. Buyur, afiyet olsun, lütfen der. Kadın orada sanki bir şok etkisindedir. Birdenbire sarsılır, der ki, İslam dini benim mutluluğumu bu kadar düşündüğü halde ben hala ona isyan etmeye, hala ona tereddütlü ve tedirgin bakmaya devam edeceğim öyle mi? Hayır, bitti bu işler ve başörtü sorunu anında çözer. İşte bir hadisin uygulanmasında bakın nice bereketler var. Allah bir evdekine, yani erkek ve karısına, kadın ve kocasına rahmet nazarıyla bakacak da o evde neler değişmeyecek, bunu düşünebiliyor musunuz sanki? Ama bir başka hadis söyleyelim. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, 2. ciltte 397. hadis, bir kadını kocasına ya da erkeği karısına karşı ifsad eden, onları birbirlerine isyana sevk eden kimse bizden değildir diyor Peygamberimiz. Eyvah! Yani hayatı şöyle bir şerit gibi gözünüzün önünden bir daha geçirin. Kaynanalar, gelinler, erkekler, kadınlar, komşular, arkadaşlar birbirlerine neler ve neler tavsiye ediyorlar değil mi? Boşver kız, sana ne? Köle misin sen? Sen bildiğini yap, o canı isterse sana muhtaç diyen arkadaşlar var mı kız arkadaşlarına? Peki yani ya erkekler ondan geri mi kalıyorlar? Amma iyi ha, nesin sen be, soğan erkeği misin? Vur tepesine, ezilsin. Kadın dediğin zaten sürünmek zorunda yerde, değil mi? Demiyorlar mı bunu niceleri? Erkeğin annesi, karısına karşı oğlunu kışkırtırken, kızın annesi, damadına karşı kızını kışkırtmıyor mu bazen? Ya da nice satıcılar, nice piyasa insanı, önüne gelen erkek ya da kadın müşterisine, eve isyan anlamına ya da kocasına karısına isyan anlamına da olsa birbirlerine ne yaparlarsa yapsınlar ama ben satışıma bakarım, ben onu bilirim demiyorlar mı sanki? Ama düşünüyor musunuz, ben hadisin Türkçesini tekrar okuyayım. Bir kadını kocasına, yani bir erkeği karısına karşı ifsad eden, onları birbirlerine isyana sevk eden kimse bizden değildir diyor Peygamberimiz. Aleyhissalatü vesselamın bizden değildir demesindeki tehdidi anlıyorsunuz herhalde. Yani kadın meşrudur diye, helaldir diye, olmalıdır diye, alışkanlıktır diye, komşularda gördüm arkadaşlarda vardır diye kocasından bir şeyler isteyebilir. Hatta bu belki bir dükkanın, tezgahın önünde olabilir bu istekleri. Öteki de parasından, pulundan dolayı, alışkanlığından ya da kafasından dolayı buna hoş bakışla bakmayabilir ya da olmasın diyebilir. İnsanlar, birbirinizle geçinin de yeter, boş ver, sen takma kafana demeli değiller mi birbirlerine? Ama herkes sanki isyana sevk ediyor. Yani dinleyin birbirinizi, boş verin, bunun ne anlamı var demiyorlar da, olsun efendim, onsuz olmaz efendim, tabii efendim demeye çalışmıyorlar mı? Ya da kocan ne derse desin, karın ne derse desin, sen bildiğine bak, boş ver, hayatını yaşamaya bak, sen kendi hayatını kendin yaşayacaksın diye herkes birbirine tavsiyede bulunmuyorlar mı? Ne dersiniz? Eviniz size dar mı geliyor, yoksa eviniz geniş mi? Geniş evler hep öyle planlandı değil mi? Şöyle bir oturma odası, bir sohbet odası, bir uzanma odası, bir uykudan önce bir uyku odası, yeni uyanınca, sonra uyku açılınca gidilecek odalar, ayağa kalkma odaları ya da yatma odaları, çek yatlar, doğu blokuna göre ayarlanmış odalar, batı standardına göre düzenlenmiş odalar ya da diğer odalar ve odalar. Ne yapacaksınız onlarda? Hep birileri dedi, siz ona göre düzenlediniz ve ayarladınız. Siz nerede olacaksınız, ne yapacaksınız? Siz nasıl bir hayat yaşayacaksınız? Yani o evin düzenine kim karışacaktı? Allah mı, Resulü mü yoksa siz mi? Eğer Allah ve Peygamber'in dediğine göre ayarlanmamışsa bir ev, sizin başınıza dar gelmez mi sonunda? Yani en azından dünya planında şimdi siz kendiniz rahat ettiğiniz zannetseniz bile, ki mümkün değil, kalp huzuru olmayacağına ben şimdiden garanti gözüyle bakıyorum. Ama hadi ki aldandınız, hadi ki rahat ve huzuru bilmediğinizden, yani tabir yerindeyse cenneti tanımadığınızdan cehennemi yurt sandınız, hadi orayı iyi ve rahat ve huzur içinde olduğunu zannettiniz. Ama yarın o evden dolayı başınız ağrımayacak mı? O ev sebebiyle siz huzursuz olmayacak mısınız? Ceza ve ikab size o evden dolayı gelmeyecek mi? Yani o evin hesabını ödeyebilecek misiniz? Evin sana dar gelmesin. Ev başına bela olmasın. Ev senin huzur kaynağın olsun. Ev sana huzur imkanı versin. Ama insanlar bir yazlık bir kışlıkla huzur bulamıyorlar. Bir de dağ evi, bir de deniz evi olsun diyorlar. Ya da mesela misafirin gelmediği bir evde huzur arayanlar, yemek yedirilmeyen bir evde huzur arayanlar da var galiba. Hatta mesela sadece bayram ortamında bile misafir gelecekse, o da yazlığa kaçıveriyor ve böylece işi baştan çözüyor herhalde. Evler, bizim evlerimiz, planını kimin yaptığını bilmediğimiz, projesini kimden aldığımızı düşünmediğimiz evlerimiz. Böyle ısrar ediyordum bir seferinde bilmem hangi hadis nedeniyle, peki yani Peygamberimiz inşaat mühendisi mi diyesi geldi birinin. Yani böyle bu kadar net demedi belki ama, tabi Hazreti Ömer Efendimiz de şehircilik fakültesinden mezun değildi ama bir şehir planı yapıyordu ki, galiba vahye uygun yaşamak isteyenler onun şehir planında huzur bulacaklardı. Aleyhissalatü vesselamın bu konuda yetkisini ben onaylıyor, evet diyorum. Ben öyle kabul ediyorum. Peygamberim, Resulullah olarak bunu demeye baştan yetkilidir. Ama bu konu bana ait diyenler, onlar kendi dinlerini kendileri belirlesinler. Yani bu konuda peygamber karışmaz diyenlere lafım yok. Ama ben peygamberimin ev düzeninde de, hatta evin yüksekliğini belirlemede de, mescit yapımında, plan ve projede de söz sahibi olduğuna inanıyorum. İşte bu peygamber bir ev anlatıyor ki sanki sözün özü o evde kadın kocasına Allah'ın emanetidir. Erkekler bunu böyle bilecekler ve öyle anlayacaklar ama kadınlarsa namaz, oruç, Kur'an gibi bireysel kulluklarına dikkat edecekler. İffet ve namuslarını koruyacaklar. Bir de kocalarını memnun ettiler mi? O zaman doğru cennete gidecekler. İşte geniş bir ev. İşte huzur dolu bir ev. Oturuyoruz adamın dükkanında, tezgahının başında, masasının başında. Bir telefon geliyor. Sanki bir takla atmadığı kalıyor adamın. Eğiliyor, bükülüyor, yaslanıyor, tekrar dönüyor, dolanıyor, filan ediyor, ne ettiğini bilemiyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Yani ayrı bir dünyanın adam oluyor. Sanki ayağa kalkıyor, önünü, çekedinin önünü düğmeliyor filan. Hay hay efendim, tamam sultanım, dediğiniz gibi efendim, hiç merak etmeyin temennaları, karşı tarafa sanki telefon ağına ağırlık verecek kadar gittikçe gidiyor. Bir tır saygı ve sevgi gönderiyor. Bir başka telefon görüşmesi, bu sefer kendisi telefon ediyor birine. Saygılar, hürmetler, sevgiler efendim. Acaba efendim zat-ı alilerinize bir şeyler sunabilir miyim efendim? Bir arzım vardı ama, bir sözüm vardı ama, bir işim vardı ama deme cesaretinde bulunsam, acaba cüretkar olur muyum ya da yanlış yapar mıyım efendim filan diye bin bir nazla, bin bir mazeretle karşıdakine bir şeyler demeye çalışıyor. Onu bin defa adam yerine koyup bin defa önünde saygıyla eğiliyor. Hadi diyelim olsun, insandır, insanlığı gereğidir, saygı duymalıdır, adama hürmet etmelidir filan zannediyorsunuz. O ara evinden bir şey öğrenmesi gerekiyor. Bir telefon numarası belki, ya da dolabında unuttuğu bir eşyadaki numara veya işte bir kart belki, ya da evden hanımına sorup öğreneceği başka bir şey belki. Telefonu açıyor, selam yok, sabah yok. Bak hele, dinle bak, falan yerde diye başlıyor. Yani dövecek gibi. En büyük düşmanından daha büyük düşmanı gibi. Yani be mübarek diyorsunuz, bir cesaret bulup evdeki, yani hain mi, zalim mi, cani mi, en büyük düşmanın mı, ne suçu var evdekinin, değmez mi yani bir selam verseydin önce? Yani Allah sana cennet versin deseydin, sen de beraber git, o da çünkü aleyküm selam diyecek, Allah sana da cennet versin diyecek, sonra bir hal hatır sorsaydın, ne haber deseydin, nasılsın, ne yapıyorsun, neyle meşguldün, çünkü az önce birilerine o kadar anlamsız, o kadar düzensiz, o kadar lüzumsuz sorular sordun ki, ha bir de buna sorsaydın, ki lüzumsuz olmazdı, en azından onun gönlünü alırdın, ona güzel şeyler söylemeyle Allah'ı memnun etmeye çalışırdın. Çünkü o sana Allah'ın emanetiydi, öyle yapsaydın. Arkasından da en tatlı dilinle, en güzel biçimde isteğini söyleseydin, o da onore olsaydı, memnun olsaydı, efendim beni seviyor bilseydi, akşama sana gönül hazırlasaydı, ruhunu hazırlasaydı, benliğini hazırlasaydı, bütün sevgisini hazırlasaydı, evi tüm sevgiyle doldursaydı, sen de koşarak gitseydin. Beklemeden gitseydin, bir an önce gitmeye çalışsaydın, huzur bulsaydın, sükun bulsaydın, o tarakta bezi yokmuş adamın. Ya da pek öyle düşünmüyor mu şimdi? Ya da bazıları çok daha farklı düşünüyor. Hoca sen anlamazsın, anlamazsın. Kadın milleti değil mi? Bir yüz vermeye kalktın mı ne yapacağı belli olmaz ifadelerini belki hemen akabinde duyuveriyorsunuz. Öyle değil. Kadın kocasına Allah'ın emanetidir. Ona sükunet makamı, ona bir mesken, ona bir huzur kaynağı olarak ev hazırlamalıdır. Erkek bunu böyle bilmeli, ona göre hareket etmelidir. Kadın kendisini böyle bilmeli, onun zeminini hazırlamalıdır. Ama aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. İşte evinde bu anlamda konumunu bilen kadın, namaz, oruç, Kur'an'la beraberlik gibi bireysel kulluğuna devam edecek. İffet ve namusunu koruyacak. Bir de İslam'ın engellemediği, izin verdiği konuda meşru çerçevede, yani kocalarını memnun etmeye çalıştılar mı? Doğru cennete, diyor Peygamberimiz. Değmez mi? Böyle bir ev insanın başına dar gelir mi? Ama benim evimin her tarafında halı yok. Ama mutfağımda nice eşyalar istiyorum bulamadım. Ama benim kar dolabım, yağmur dolabım ya da buz dolabım ya da benim başka dolaplarım pek eksik ya da yok. Yani evin sana dar gelmesin ama o ev sana cennet kazandırıyor mu? Haydi cennete. Nereden geldik buna? Aleyhissalatü vesselama sormuşlardı. Necat nedir ya Resulallah diye. O da dedi ki, diline hakim ol. İki, evin sana dar gelmesin. Ve üç, hatalarını ağla. Vebki ala hatiyetik. Bütün bir hayat programında yanlışlarımız, hatalarımız olacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. İnsanız çünkü, yanılabilecek, sürçebilecek, düşebileceğiz. Bütün bu hayat programımız, yanlışlarımız ve doğrularımızla bezeli, desenli sanki ya, işte yanlışlarımızı, hatalarımızı fark ettiğimiz anda, onu gözyaşlarıyla silivermemiz gerekecek. Çünkü gözyaşları düzeltir onları. Allah'ın huzurunda, özellikle seherlerde ağla biraz diyor Peygamberimiz, eğer kurtulmak istiyorsan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir başka hadisinde bir hayat programı sunar bize. Der ki, İttakillah haytuma künte. Nerede, hangi konumda olursan ol, programını Allah'tan al, ona sor, danış, dediğini dinle, takvalı ol. Yani Allah'a karşı gelmekten sakın. Onun dediğini yap, o dedi diye yap. Ama buna rağmen, bu inancına, bu gayretine rağmen yine de yanlışların olacak. Yine de hataların olacak. Arkasından bir hata mı işlediğini anladın, bir yanlış mı yaptın, hemen bir iyilik yapıver diyor Peygamberimiz. Ve etbi'al hasenete seyyiyete temhuha. Yani bir kötülük mü yapmıştın, fark ettin mi, bir yanlışın mı var, hatan mı oldu? İşte hemen arkasından bir iyilik yapıver. Belki o iyilik gözyaşıyla olacak. Belki o iyilik, o tevbe gözyaşıyla süslenecek, ıslatılacak. Sonunda insanlarla beraberliğin ve halikin nas bi hulugin hasen, böyle güzel ahlakla, Kur'an ahlakıyla olsun diyordu. Bunları birleştirerek söyleyelim. İnsanoğlu, insansa eğer, hatası olacak elbette. Eyvah, hatam oldu, kahroldum, mahvoldum, bittim. Ben adam olmam zaten. Benim bu köpek nefsim ya, işte hayvanlık yapıyorum, ben adam olmam demenin alemi yok. Evet, hata edeceğiz. Evet, yanlışımız olacak. Evet, hatamız olacak. Ama hatalarımız bizim tarafımızdan fark edilir edilmez, biz tevbe edip pişman olmanın icabını gözyaşıyla yapmamız gerekiyor. Eğer kurtulmadan yanaysak, kurtulmak istiyorsak, kurtuluş reçetesine uyacaksak, gözyaşlarıyla silivereceğiz hatamızı, gözyaşları düzeltecek onları, ama bunu mümkünse şöyle kendi kendimize, insanlardan uzak, birilerine göstermeden kendi başımıza yapacağız. Hem de eğer zamanı da güzel seçmişsek, yani seherlerde yapabiliyorsak, o zaman affımızı, kurtuluşumuzu daha bir ümit edeceğiz. Öyle bir hadis daha hatırladınız mı? Şimdi sadece o bölümünü hatırlatalım ve sözü bitirelim inşallah. Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan günde, şu insanlar kurtulur diyordu Peygamberimiz. Biri de tenhada, kimse yokken ama Allah'ın huzurunda olması bilinciyle ağlayan insanlar. İşte onlar kurtulan insanlardır. Tekrar dönüyorum başa. İmam Tirmizi bana öğretti. Kitab-ı Züht 47'de. Ukbe bin Amir'den öğrenmiş o da. Peygamberimize soruyorlar. Diyorlar ya Resulallah, men necat? O da diyor ki, emsik aleyke lisanek ve lesake beytük vebki ala hatiyetik. Bugünkü kullandığımız Türkçe ile söylersek, ya Resulallah, kurtuluş nedir? Kim kurtulacaktır? Kurtuluş nasıl olur? Ne yaparsak kurtuluruz? Aleyhissalatü vesselam, üç boyutlu bir formül, üç parça bir reçete, üç maddelik bir proje sunuyor bize. Diline hakim ol, tut dilini, sahip ol diline. Nerede kullanacağını bilerek onun hakimi sen ol. Evin sana dar gelmesin, evin sana geniş olsun. Bir de hatalarına alay ver.